Ayrım 29. Sakatlık Çalışmaları. Sayfa 299. Bölüm 11. Sakatlık, Eğitim ve Dahil Etme. Kültürler Arası Meseleler ve İkilemler. Len Barton, Felicity Armstrong. Birçok sakat kişinin ve örgütlerinin katılım, eşitlik ve sosyal adalet için yürüttükleri artan mücadele, toplum içindeki engelleyici bariyerlerin derecesinin ve kalıcılığının bilinçli bir şekilde tanınmış olmasından güç almaktadır. Bu yazıda resmi eğitimin toplum içindeki engelleyici bariyerlere ne derece katkıda bulunduğu ya da eleştiriyle yaklaştığı incelenecektir. Burada ele alınan meseleler karmaşık ve ihtilaflıdır ki kültürler arası etkenler devreye girdiğinde bunlar özellikle şiddetli bir hal almaktadır. Karşılaştırmalı araştırma ve analizlerin çeşitli içgörülerinden yararlanarak kültürler arası çalışmanın olanakları ve sınırları, küreselleşme meselesi ve eğitim politikalarında ve pratiklerinde ortaklık ve farklılıklar, demokrasi, sakatlık ve dahil edici eğitim mücadelesi sorunu ve engelleyici bariyerlerin saptanması, bunlara karşı çıkılması ve ortadan kaldırması incelenecektir. Değerlerimiz, önceliklerimiz ve kaygılarımızdan bazılarını vurgulamaya çalıştık. Ama bu yazının ele alınan konularından herhangi biri üzerine son ve kesin yargı olarak görülmediğini dile getirmek gerekiyor. Görüşlerimizi eleştirel tarzda ele alarak, bilgi birikimi giderek artan kültürler arası diyaloğa katkı sunabileceğimizi umuyoruz. Hoşnutluk, kibirlilik ve dogmatikliğin dahil edici toplum mücadelesinde yeri olamaz. Eğitim konusunda dahil ediciliğin önemini vurgularken, mevcut politikayı ve pratiği şekillendiren değerlerin, önceliklerin ve arzulanan sonuçların dikkatle saptanması ve eleştirel bir şekilde incelenmesi esastır. Bu inceleme, eğitim sistemlerinde dışlamanın niteliğine dair bazı içgörüleri de sağlayacaktır bize. Bu göreve dair perspektifimizi etkileyen varsayımlardan birincisi, eğitimin bir boşlukta değerlendirilmesinin yanlışlığıdır. Eğitim kurumları toplumsal ve kültürel yeniden üretimde temel bir rol oynar. Eğitim ile toplum arasındaki bu dinamik ilişki hem karmaşık hem de çelişkili olup, alternatif fikirlere ve pratiklere yol açar. İkincisi, eğitim meseleleri ihtilaflıdır ve dolayısıyla eğitim konusundaki amaçlar, anlamlar ve işlevler konusunda farklı çıkar grupları arasındaki mücadeleleri içerir. Dolayısıyla okulların ne dereceye kadar resmi bir iş yeri olarak yönetileceği ve ebeveynlerle öğrencilerin müşteri olarak görüleceği, okullarda ne tür bir yönetim yapısına ihtiyaç duyulduğu ve hükümetlerin okullara ne derece müdahale etmeleri gerektiği, farklı çıkar grupları içindeki ve arasındaki çatışmalı hususları ifade eder. Bu yüzden dahil etme tabirinin kullanılması çeşitli anlamları temsil edebilir ve bu mesele kültürler arası analizde özellikle karşımıza çıkmaktadır. Son olarak, eğitimde karar alma temelde siyasaldır. Hükümetlerin istenen sonuçları alma ve bireyle toplum arasındaki ilişkileri düzenleme gibi daha genel kaygılara dayanarak kaynak tahsisine dair yaptıkları tercihleri içerir. Bu tür kararların erişim olanağı ve eğitim deneyiminin niteliği bakımından mevcut eşitsizlikleri ne ölçüde güçlendirdiği ya da düzeltmeye çalıştığı eğitim davasına baş koymuş kişilere göre hep var olan bir sorundur. Dolayısıyla gelişen ülkeler adı verilen yerlerde yaptıkları bir okul eğitimi analizinde Harber ve Davies, kitlesel okul eğitiminin işlevine dair siyasal bir analize gerek duyulduğuna işaret eder ve şu iddiada bulunurlar. Birçok ülkede resmi okul eğitimi bir yarıştırma mekanizması olarak işler ve elitlere, yüksek eğitime ya da prestijli işlere erişimi denetler. Bir insanın mesleki statüsünün düşüklüğünü geçmişte eğitim alanındaki başarısızlığına yorarak toplumdaki kaçınılmaz eşitsizlikleri meşrulaştırır. 1997, sayfa 32. Dolayısıyla eğitim politikası ve pratiği tarafsız, özerk bir faaliyet değildir. Aksine daha geniş sosyoekonomik ve siyasal güçler ve ilişkilerle ilintilidir. Toplumsal dışlanma mevhumu karmaşık ve ihtilaflıdır. Biz bu yazıda Volcker'ın şu görüşünü destekliyoruz. Toplumsal dışlanma, bir insanın toplumla bütünleşip kaynaşmasını belirleyen sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel sistemlerden herhangi birinden tümüyle ya da kısmen dışlanma sürecini anlatır ve bu dinamik bir süreçtir. Dolayısıyla toplumsal dışlanma yurttaşların getirdiği sivil, siyasal ve toplumsal hakların tanınmaması olarak görülebilir. 1997 sayfa 8. Dahil etme talepleri, kimin dahil edildiği, hangi şartlarda dahil edildiği ve daha kritik olanı nereye dahil edildiği, Levitas 1998 konusunda soruları gündeme getirmektedir. Bu yazı son soruyu kısaca incelemekte ve gerekli değişikliklerin radikal niteliğini göstermektedir. Kültürler arası meseleler ve ikilemler. Farklı farklı uluslardan bir kitleye hitap etmeye çalışırken, genelde kültürler arası analiz, özellikle de eğitim konusundaki zorluklara dair dertlerimizden bazılarını genel hatlarıyla ortaya koymak son derece önemlidir. Dünya hem onun hakkında daha çok bildiğimizi düşünmemiz, küresel köyün samimi ve rahat niteliği anlamında daha küçük, hem de kültür ve pratikler konusundaki çeşitliliğin, bu zamana kadar egemen olan batılı bilgi, değer ve çıkarları daha geniş, daha eleştirel ve göreli bir perspektife yerleştirmesi anlamında daha büyük ve daha karmaşık hale gelmiş gözükmektedir. Bilgi ve kesinlik güç kaybetmiştir. Araştırmacıların, danışmanların ve politika yapıcıların hiçbir zaman tahayyül edemedikleri kadar göreli, olumsal, karmaşık ve nüfuz edilemez hale gelmiştir. Toplum biliminin her alanında kültürler arası yaklaşımların araştırma açısından taşıdığı anlamlar heyecan verici ve korkutucudur. Heyecan vericidir çünkü bizi hayal gücümüzü kontrol eden ve sınırlayan eski prangalardan kurtarmaktadır. Korkutucudur çünkü bildiğimizi düşündüğümüz şeye karşı çıkmakta ve araştırma gündemlerini ve süreçlerini ve ayrıca batılı araştırmacıların tümden katkı sundukları altta yatan varsayımları ve iktidar ilişkilerini kargaşaya sürüklemektedir. Keza insan hakları, eşitlik ve adalet gibi öncesinde evrensel ve dolayısıyla bir anlamda emniyette kabul edilen kavramların her kültürde aynı şekilde yorumlanmaması, kavramsallaştırılmaması ya da paylaşılmaması anlamında göreli olduğunu görmek rahatsız edicidir. Miles ve Hossein, 1999. Eğitimde karşılaştırmalar araştırmanın sistemli bir inceleme alanı olarak tarihi 19. yüzyıla dayanır. Michael Sadler'in 1902'de dile getirdiği sık alıntılanan bir ifade, karşılaştırmalı araştırmanın niteliği ve ikilemleri etrafındaki meselelerden bazılarına yararlı bir giriş mahiyetindedir. Yabancı eğitim sistemlerini incelerken, okulların dışındaki şeylerin okulların içindeki şeylerden bile daha anlamlı olduğunu ve içerideki şeyleri yönetip yorumladığını unutmamamız gerekiyor. Yabancı eğitim sistemlerinin işleyişini doğru bir tarzda ve araştırmacılara yakışan bir kesinlikle incelemenin pratik değerleri, kendi sistemimizi incelemeye ve anlamaya daha uygun hale gelecek olmamızda sonuçlanacak olmasıdır. Sadler, 1902, sayfa 44. Bu karşılaştırmaları araştırma anlayışının merkezinde iki görüş vardır. Birincisi, bağlamın temel rolünü anlamak, ülkeler arası farklılıkların ve benzerliklerin anlaşılması açısından azami önem taşır. Politikalar, değerler ve pratikler belli tarihsel ve toplumsal bağlamlardan doğar ve ancak bu terimler üzerinden açıklanabilir. Başka bağlamlara ihraç edilmeleri ve uygulanmaları kolay değildir. Keza bazı ortak özellikler ya da pratikler olduğu görüşünün sorgulanmadan kabul edilmesi temelinde genellemeler de yapılmamalıdır. İkincisi, yabancı eğitim sistemlerini incelemenin, araştırmacıların kendi sistemlerini anlamalarına yardımcı olmak gibi pratik bir değeri olduğu savunulmaktadır. Yani ülkelerin diğer ülkelerden politikaları eleştirel olmayan bir tarzda alıp kendi bağlamlarına uygulayabilecekleri savunulmamaktadır. Bu görüş, ortaya çıktıkları ülkelerdeki belli politikaların kurumsal gerçekleşmesindeki, nasıl tarif edilirse edilsin, başarıyla nadiren bağlantılı olan türdeki politika ödünç alma ile çelişmektedir. Daha ziyade diğer ilintili politikaların meşrulaştırılmasıyla alakalıdır. Halpin ve Troina, 1995, sayfa 304. Karşılaştırmalı ve kültürler arası araştırmaların eğitim ve sakatlık konusunda gündeme getirdiği sorular, karşılaştırmalı araştırma ile bağlantılı zorlukları açıkça göstermektedir. Bu sorular, tarihsel değişim ve gelişimin kültürel ve siyasal miraslarını, özellikle de kültürel ve ulusal bağlamları ve ayrıca bunları destekleyen değerleri ve tutumları hesaba katan kültürler arası bir yaklaşımdan öğrenilebilecek birçok şey olduğunu düşündürmektedir. Araştırma kurumlarının ve bireylerin farklı ülkelerdeki eğitim sistemlerini incelerken, benimsedikleri yaklaşımlar, araştırmanın doğasını ve amacını inceledikleri sistemleri destekleyen toplumsal ilişkilere ve değerlere ekledikleri anlamları, anlama tarzlarındaki temel farkları yansıtmaktadır. Araştırma, bizatihi toplumsal bir pratiktir, belli varsayımların ve görme tarzlarının, araştırma gündemlerinin, metodolojilerinin ve analitik çevrelerin belirlenmesi açısından önem taşıdığı karmaşık sosyal ve kültürel bağlamlara kök salmıştır. Fakat araştırmacılar, içinde yaşadıkları toplumsal dünyalar tarafından belirlenimci bir tarzda koşullanmamıştır ve araştırmanın kendisi temelde farklı olan değerler ile ideolojiler arasındaki mücadele için bir alandır. Tony Booth ve Mel Einskov, eğitimde dahil etme ve dışlamada karşılaştırmalar araştırmanın iki ortak özelliğini işaret ederler. Birincisi, dışlama ya da dahil etme konusunda tek bir ulusal perspektif olduğu varsayılmaktadır. İkinci varsayım ise, yerel bağlamlara ve anlamlara dikkat göstermeden pratiği farklı ülkeleri kapsayacak şekilde yaygınlaştırmanın mümkün olduğunu savunur. 1998, sayfa 4. Booth ve Einskov'a göre Ulusal perspektif olarak sunulan şey, genellikle politikanın resmi bir versiyonudur. Örneğin İskoçya, Kuzey İrlanda, İngiltere ve Galler'de farklı farklı eğitim sistemlerinin ve yasal düzenlemelerin olduğu Birleşik Krallık örneği gösterilmektedir. Keza İngiltere'de resmi politikaların farklı yerel eğitim otoriteleri, LEA'lar, tarafından yorumlanma şeklinde muazzam farklılıklar söz konusudur. Ama İngiltere'de politikanın resmi, ulusal versiyonları genellikle bunu kabul etmezler. Tekil ulusal perspektifler sunma eğilimiyle pratiğin yerel ve ulusal bağlamlarda nasıl anlaşılması gerektiğinin tarif edilememesi çoğu zaman kol kola gitmektedir. Bu eksiklik, tek bir ülkedeki araştırmanın başka bir ülkedekiyle birleştirilebileceği pozitivist sosyal bilimler anlayışının bir parçasıdır. Sorunun kavramlara dair anlam farkları nedeniyle karmaşıklaşmaktadır ki bu elbette yetisizlik ve sakatlık kategorileriyle ilişkisi içinde özel bir öneme sahiptir. Booth ve Ainscow 1998 sayfa 4-5 Organization for Economic Cooperation and Development'ın OECD, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. Özel ihtiyaç sahibi öğrencileri düz okullarda kaynaştırma incelemesi gibi ulus ötesi karşılaştırmalar yapmaya çalışan büyük çaplı araştırma projeleri bu soruna örnek teşkil etmektedir. OECD 1995. Bu incelemede tek tek ülkelerde sakatlık kategorileri, farklı ülkelerde sakat olarak sınıflandırılan okul öğrenci mevcudu ve bir tür özel eğitim alan okul öğrenci mevcutlarının oranı da dahil olmak üzere bir takım özellikler karşılaştırıldı. Bu inceleme, büyük çaplı karşılaştırmalı araştırma ile alakalı ilginç sorunlar ve zorluklardan bazılarını gündeme getirmektedir. Bu boyutta bir araştırmada, belli politikaların, yapıların ve pratiklerin benimseneceği zengin, bağlamsallaştırıcı arka plan malzemesi sağlamak belki de çok kullanışsız görünecektir. Sakatlığın sınıflandırılması, yasalar ve resmi politik beyanlar gibi farklı eğitim sistemlerinin yüzey yapısına ilişkin birçok veri olmakla birlikte söz konusu kültürlerin ve nüfusların doğası ve karmaşıklığı hakkında çok az şey öğreniyoruz. Keza farklı düzeylerde politikaların nasıl yapıldığı hakkında da çok az şey öğreniyoruz. Örneğin Fransa'da özel eğitimde okul yaşına gelmiş kişilere dair verilen rakamlarda kültürel ve ekonomik arka plan gibi önemli farklar saklanmaktadır. Araştırmada sunulan malzeme öğrencilerin türdeş olduğunu ima etmektedir. Orta öğretimde öğrenme zorlukları olan öğrenciler için özel sınıflarda genç Kuzey Afrikalı Fransızların sayıca fazla olmaları, Dumay 1994, ya da yoksulluk ve işsizliğin etkileri gibi meseleleri araştırma olanağı yoktur. Ayrıca birçok özel kurumun eğitim sisteminden tümüyle dışlanması ayrıntılı bir şekilde tartışılmamaktadır. Söz konusu ülkelerin her birinin sağladığı veriler derlemesiyle bağlantılı başka sorunlar da vardır. Verileri derlemek ya da analiz etmek veya toplanan verilerin aynı türde olup olmadığını doğrulamak için kullanılan yöntemlerde tek biçimliliği ya da kesinliği sağlamak mümkün değildir. Terminoloji sorunu da bununla bağlantılıdır. Örneğin, entegrasyon ya da öğrenme zorlukları gibi terimlerin farklı kullanımları toplanan verilerin karşılaştırılabilir olmadığını göstermektedir. Anlamlar ve değerler bir dilden diğerine çeviri sürecinde değişebilir ya da kaybolabilir. OECD 1995 araştırmasında toplanan verilerin bir kısmı farklı ülkelerde okul çağına gelmiş çocuklar arasında belli bir tür sakatlığa sahip olanların oranına odaklanmıştı. Benimsenen kategorilerde farklı kategorilerin sayısında ve belli kategorilere ait olduğu saptanan çocukların ve gençlerin sayısında ülkeden ülkeye çok bariz bazı farklılıklar vardır. Kategorileştirme ve terminoloji ile ilgili zorlukların altında ülkeler arasında karşılaştırmalar yapma teknik sorunundan çok daha önemli bir mesele yatmaktadır. Bu durum, sakatlık terimiyle ve yeti eğitimi şeklinde sık kullanımıyla alakalı anlamları çevreleyen kafa karışıklığı ile ilişkilidir. Mesela 1995 tarihli OECD 1995 araştırmasında, araştırmaya konu olan farklı ülkelerin sağladığı malzemeden türetilmiş çok çeşitli terimler, her türlü yeti eğitimini ve zorluğu tarif etmek için kullanılmaktadır. Bu terimler, genellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün benimsediğine benzer, çocuğun içinde tıbbi modeline dayalıdır. Raporun yazarları, OECD 95 araştırmasını benimsemekte ve bazı ülkelerde özel eğitim ihtiyaçları ÖEİ teriminden yana tıbbi modelden uzaklaşıldığını işaret etmektedirler. Bu analiz yine de ÖEİ'ye sahip olma söylemi üzerinden zorlukları çocuğun içine yerleştiren eski varsayımlara bir bağlılığı içermektedir ve sakatlığın bireysel bir patoloji olmadığını, aksine belli toplumsal siyasal koşullar ve ilişkiler tarafından ve onların içinde üretilen bir baskı ve dışlama biçimi olduğunu tanımayı başaramaz. Farklı toplumlar sakatlığı kültürel açıdan özgür şekillerde inşa eder, kendi egemen toplumsal norm ve pratiklerini ifade eder. Nesnel, evrensel olarak kavranmış farklılık tanımlarına dayalı bilimsel olgular olmak bir tarafa, farklı toplumlarda farklı gruplara verilen kategoriler ve etiketler olumsal, geçici ve özneldir. Bu analiz, insanlar arasındaki farklılıkları tanıma ve saptama tarzları bakımından, farklı ülkelerdeki büyük farklılıkların nedenleri hakkında bir takım içgörüler sunmaktadır. Bu tartışma bağlamında bir araştırmacının kültürler arası bir yaklaşımı benimsediğini söylemesi, araştırmacının kendisini dünya hakkında geleneksel araştırma modellerini ve varsayımlarını bozan tarzda konumlandırması anlamına gelebilir. Buradan kültürler arası araştırmanın araştırma sorununu ya da odak noktasının formülasyonunu, tikel metodolojiyi ve veri analizinde saklı olan sosyal dünyayı görme tarzlarını destekleyen mümkün yoksa kaçınılmaz mı demeli, etnomerkezci varsayımları tanıdığı ve düşündüğü sonucu çıkmaz. Kuramsal çalışmalarda etnomerkezci ön yargıları ve varsayımları her zaman tanıyabildiğimiz söylenemez. Değil 1994 sayfa 34. Kültürler arası araştırma, eğitim bağlamlarında sakatlığın ve farklılığın anlaşılmasında farklı şekillerde yardımcı olabilir. 1. Geleneksel olarak değişmez ya da doğal görünen toplumsal olguların özgür, olumsal ve kültürel olarak inşa edilmiş doğasını açığa çıkarması bakımından güçlüdür. 2. Belli toplumlardaki egemen değerlerin ve pratiklerin ve ön kabul olarak alınan iktidar ilişkilerinin evrensel, doğal, akılcı ya da kaçınılmaz olduğu görüşüne güçlü bir şekilde karşı çıkabilir. 3. Araştırmacıya ait olduğu topluma farklı açılardan bakmaya ve daha fazla eleştirel farkındalık ve duyarlılıkla dışlama ve dahil etmeye ilişkin aleni ya da gizli süreçlere ve değerlere dair anlayışı artırmaya davet eder. 4. Farklı toplumları bir arada tutan yapıların ve pratiklerin eleştirel şekilde incelenmesi için büyük olanaklar sunar ama onları tarif etmek ve analiz etmek için kullanılan dilin öznerliğini de tanır. Görülen ve analiz edilen şeyin araştırmacının kendi değerleri ve varsayımları tarafından dolayımlandırıldığını kabul eder. Bu hususlar, dil ve temsile ilişkin araştırma sürecinde araştırmacının sorumluluğunu tanıma ihtiyacı üzerinden belli meseleleri gündeme getirir. Kültürler arası araştırmayı çevreleyen bu meseleler ve tartışmalar bağlamında sömürgeciliğin ve batı medyası ve değerlerinin egemenliğinin etkisi yabana atılmamalıdır. Örneğin Maiz ve Hosseini'nin savunduğu gibi. Sakatlık üzerine uluslararası alanda cereyan eden tartışmaya İslami girdiler sağlamanın ciddi zorluklarından biri Batı'nın dil yani İngilizce ve medya yani masın, televizyon, internet ve eğitim yayınları konusundaki egemenliği ve medyayı Avrupa'daki son moda sıradan eğilimlerden ayrılan kültürel ve kavramsal mevhumları yok etmek ya da marjinalleştirmek için kullanılan ideolojik emperyalizmde saklıdır. Batı'daki sakatlık dünyasında yeni terimler hızla üretilip tüketilmekte ve sonra kullanılmış halde 3. dünya ülkelerine postalanmaktadır. Asya'daki eğitim politikasını belirleyenler hala normalleşmenin ve özel ihtiyaçların şehirlerdeki ve kasaba okullarındaki çocuklar için bir anlamı olup olmadığını keşfetmeye çalışırken, onları farklılaşma ve dahil etme yönünde dürten batılı danışmanlarla karşılaşıyorlar. 1999 sayfa 73. Dolayısıyla karşılaştırmalı araştırma araştırmanın niteliği ve araştırmacı için sorumlulukları bakımından bir mayın tarlasıdır. Değerlerle ideoloji, araştırma sorunları ile süreçleri, her düzeyde politika üretimi ve bağlam ile temsil arasındaki ilişkiler belli zamansal ya da mekansal ve kültürel ortamlar için de anlaşılmalıdır. Kültürler arası perspektif hem tarihsel değişimin kültürel ve siyasal miraslarını hem de farklı çağdaş ulusal bağlamlar içindeki temel süreçleri ve değerleri dikkate almaya çalışır. Bu tür bir yaklaşım sunduğu olanaklar bakımından güçlüdür. Farklı toplumları, karmaşıklıkları ve bunlardan öğrenebileceklerimizi anlamaya çalışmamız için fırsatlar sunar. Eğitim politikasının ve pratiğinin küreselleşmesi ve ortaklaşması. Sanayileşmiş ülkelerde hem merkezi hem de yerel düzlemde eğitimde karar almaya ilişkin olarak ekonomik akılcılığın merkezi niteliğinin hem politikalara hem de pratiğe artan bir etkisi olmuştur. Bu durum eğitim değerleri, öncelikleri, amaçları, sonuçları ve yönetiminde bir takım önemli değişikliklere yol açmıştır. Bu değişim baskısı kısmen küreselleşmenin etkisinden ve mevcut sistemlere meydan okuyan yeni ekonomik koşullar yaratan ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılıktan kaynaklanmaktadır. Bauman 1998. Bazı sanayileşmiş ülkelerde eğitim politikasının değişen niteliğini inceleyen bir yazıda Levin 1998, konular arasında ortaklığın ortaya çıktığını saptar. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Ulusal ve uluslararası düzlemde, eğitimde değişim ve rekabette, ekonomik akılcılığın etkisi. Değişim talebi çok daha geniş bir okul ve öğretmen eleştirisinin parçasıdır. Bu değişiklikler yeterli mali destek almamaktadır ve bu gelişmelerin temelinde okul eğitimini pazarda bir meta olarak gören görüşe katkıda bulunan standartlar, hesap verme ve test konusundaki güçlü vurgular vardır. Sosyal politikalar ve refahın uzun erimli temelde yeniden inşası, ard arda kurulan dört muhafazakar hükümet döneminde gerçekleşti. Siyasal gündemlerini şekillendiren kilit varsayımlar, sosyalist bir refah devletinin bağımlılık yarattığı ve ahlaki açıdan engelleyici olduğu inancını içeriyordu. Piyasa, aile ve kendi kendine yardım, devletin sağlayacağından daha üstün olarak görülüyordu. İşletme kültürünün merkeziliği ve mali teşviklerin rolü herkes için sosyal yardımların yaratılması açısından önemliydi. Bu açıdan bakıldığında eşitsizlik işletme kültürünün itici gücü olarak görülüyordu. Eğitimde belli türde değişiklikler için amansız baskının arkasında eğitim pratikleri ve sonuçları açısından ödenen paranın karşılığının alındığını gösterme zorunluluğu, güvenilir değerlendirme bilgisi sağlamanın temel önemi, iyileştirmeye bir itki verecek olan bireyler ile kurumlar arasındaki rekabetin değeri ve eğitimin nasıl yönetildiği, bireylerin ve kurumların standartlarında, niteliğinde ve performansında mükemmeliyeti artırma söylemiyle desteklenmesi için gereken değişimler gibi güçlü direktifler vardı. İşte bu yüzden örneğin başarı ve başarısızlık mevhumlarımız, dışlama ve dahil etme retoriği, öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenci ve insan olarak kimliklerin nasıl oluştuğu ve bunlara karşı çıkıldığı, eğitimin nasıl yönetilmesi ve yargılanması gerektiği ve bizim eğitim vizyonumuz üzerinde piyasa güdümlü yardım ve pratik sistemlerinin etkisini küçümsememeliyiz. Verimlilik, açıkça sergilenebilecek nitelik, kalite ve edimsellik talebini güçlü bir şekilde itekleyen ve şekillendiren dış güçler ve önlemler olmuştur. Bunlar, uygun değerlendirme biçimlerinde ve bunların işlevlerinde ifadesini bulur. Etkili analistlerden biri, hastaneler, hapishaneler ve okullar gibi kurumlara, kendi ifadesiyle, disiplinci teknolojilerin damga vurduğunu söyler. Foucault 1977. Bunların arasında bireylerin manipülatif sosyal denetim biçimleri aracılığıyla mekansal olarak yalıtılmasını sağlayan bölücü uygulamalar vardır. Bireyleri diğer gruplardan ayırmak, sınıflandırmadan ve kategorilerden yararlanmayı gerektirir ve bu kurumsal eylem biçimleri toplumsal ve kişisel kimlikler geliştirir. Foucault 1977. Bu disiplinci tekniklerin normalleştirici eğilimleriyle ve kimliklerin, düşüncelerin, davranışların ve jestlerin bunlardan nasıl etkilendiğiyle ilgilenmektedir. Okullarda öğrencilerin perspektiflerinin özellikle önem arz ettiği İrlanda'daki araştırmasında bu ve diğer kuramsal çevrelerden yararlanan Devin, 1999, günlük ilişkilerinde öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşamlarında birkaç kilit etkinin söz konusu olduğunu inandırıcı bir şekilde kanıtlayabilmiştir. Bu etkenler yaş, sınıf ve toplumsal cinsiyet yoluyla dolayımlanır ve öğrenciler nezdinde öğretmenler tarafından hem resmi hem de gayri resmi şekilde yargılanma ve gözetim altında tutulma hissini içerir. Çocukların hem akademik hem de sosyal açıdan kendileri hakkında sahip oldukları algının, eğitimin onlara yapılan bir şey olarak görülmesi ve daha önemlisi yeteneklerinin ve performanslarının son derece özgür şekillerde değerlendirilmesi üzerinden şekillenmesi kayda değerdir. Çocuklar bu sürece statü için didiştikleri son derece rekabetçi bir kültür içinde akranlarının hayranlığı ya da yermesi yoluyla katkı sunmuşlardır. Bu okullarda birçok çocuk kendi çalışmaları hakkında kayda değer bir kaygıyı dile getiriyordu. Başarısızlık korkusu ve akranlarının önünde boy göstermeyi istememe. Cevap merkezli öğrenmenin önemini yaşayarak gördüler ve çalışmaları düzeltilip bir tür övgü aldığında kendilerini mutlu hissettiler. Başarısızlığın merkeziliği ve işlevi birçok araştırma projesinde vurgulanmıştır ve ayrıca okullarda yetenek, davranış ve tutuma dayalı dışlayıcı pratiklerin çeşitli biçimleriyle bağlantılıdır. İngiltere ve Galler'de hükümetin resmi düşüncesi uyarınca bu yapta şu anda okullara uygulanmakta ve söz konusu kurumların bir utanç ve suçlama zihniyetini cesaretlendiren, hükümet adına yürütülen bir teftiş süreci ve prosedürlerin etkisinden destek almaktadır. Magazin basını bu tür meselelerin üzerine atlamaya teşnedir ve olaya dahil olan personel nezdindeki moral bozukluğu ve yetkisizleştirmeye katkılarda bulunur. Le Grand ve Bartlett 1993, sosyal politikalarda yarı piyasalaşmaya, sözde pazarlara, gizli pazarlara dair bir incelemede, kaymağını sıyırmanın eşitlik arayışına ve sağlanmasına ciddi bir tehdit oluşturduğunu iddia ederler. Kaymağını sıyırma, en az yatırıma en çok getiri getirecek olan müşterilerden yana olan hizmet sağlayıcılarını kapsar. Bu pratik biçimde hizmet sağlayıcıları genellikle daha pahalı kullanıcılar aleyhine ayrımcılık yapacaklardır. Eğitimde akademik olarak başarılı öğrenciler artan sayıda okulun çekmeye çalıştığı kaymak tabakadır. Onlar okullarda daha uzun süre kalırlar, testlerden ve sınavlardan iyi puan alırlar ve okullarının çekiciliğini artırırlar. Gerwitz, Ball ve Ball, 1995. Bu tür okullara ilişkin bir incelemede ehil, yetili, yetenekli, motiv ve adanmış öğrencilerin okullarda en çok tercih edilen öğrenciler olduğunu, duygusal ve davranışsal zorlukları olanların ise en az tercih edildiğini saptamışlardır. Bu farklılaşma biçiminin yaşanmasının temel nedenlerinden biri, ebeveyn tercihi ve okul özelliği üzerine yakın döneme ait bir araştırmaya dair kapsamlı ve ayrıntılı bir ulus ötesi incelemede Witte tarafından saptanmıştır. Witte'ye göre, okullar tek boyutlu akademik kusursuzluk temelinde değerlendirildiği sürece, birçok yorumcu, savunucularının çoğunun iddia ettiği gibi, tercihin daha çeşitli ve ihtiyaca yönelik biçimlere yol açmasından ziyade akademik test sonuçlarına ve toplumsal sınıfa dayalı olarak mevcut okul hiyerarşisini güçlendireceği tahmininde bulunmuşlardır. 1997 sayfa 12. Okullar daha seçici hale gelmektedir ve bu da içeride daha fazla kayırma, gruplandırma, bölme sonucunu doğurmaktadır. Bean ve Apple 1999 okullarda demokrasinin kurulmasının önündeki zorluğu etkili bir şekilde vurgulamışlardır. Ebeveyn bilgisi, malzeme ve kültürel kaynaklar şeklindeki sosyal sermaye, çocukların belli okullara erişimini, bu okullardaki deneyimlerini ve alınan sonuçları etkileyen güçlü bir etmendir. Birçok toplumda, toplum içindeki mevcut eşitsizliklerin genellikle güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araçtır. Eşitsiz destek için çocukların seçilmesi, eğitim sistemlerini şekillendiren güçlü bir düzenleyici ilke olmuştur. Belli öğrenciler için davranışı ve akademik yeteneklere dayalı, birbiriyle yarışan okullara yapılan vurgu ne kadar çoksa, okul performansının artmasını engelleyebilecek öğrencilerin okullardan dışlanma ihtimali o kadar çok olacaktır. Eğer okul deneyiminin süresi ve erişim olanağı bakımından zarar verici farklılıkları anlayıp bunlara karşı koyacaksak, yapısal, siyasal ve tarihsel kısıtlamaların eleştirel bir şekilde incelememiz gerekiyor. Okulların nasıl örgütlendiği bir tesadüf işi ya da tarafsız bir karar alma süreci değildir ve dolayısıyla çoğu zaman kolaylaştırıcı retoriklerin arkasında saklı kalan mevcut eşitsizlikleri sürdürmenin bir aracı olabilir. Gelişen ülkeler bu baskı biçimlerinden kaçamamışlardır. Sömürge deneyimlerinin mirası ve Dünya Bankası gibi yardım kuruluşlarına bağımlılık, mali destek almak için belli politikaların uygulanmasının şart koşulmasına yol açmıştır. Bu durum, dış kaynakların şekillendirdiği yapısal düzenlemeleri gerektirmektedir ki, bu da insani ve ekonomik gelişmeleriyle bunların etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi arasında kayda değer gerilimler ve ikilemler doğurmaktadır. Bu bağımlılığın sonuçlarından biri, güçlü batı toplumlarının eğitim planlaması ve pratiğini düşüncesizce başka ülkelere nakletmeleri ve dayatmaları olmuştur. Mevcut eşitsizlikleri düzeltmek ve daha adil bir toplum yaratmak şöyle dursun, politika ve sosyal yardım konusuna piyasa güdümlü yaklaşım toplumsal açıdan bölücü sonuçların ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Volcker ve Wakeford, İngiltere'de muhafazakar hükümetler döneminde dışlanmanın artışını ele alan çalışmalarında, piyasa güdümlü yaklaşımın artan yoksulluk ve toplumsal dışlanma, toplumsal uçurumların derinleşmesi, bireysel sefalet, prematüre ölümler ve insan potansiyelinin çarçur edilmesi gibi üzüntü verici bir durum ortaya çıkardığını yazarlar. 1997 sayfa 287. Okulların dahil etme meselesiyle ilişkili olarak konumu ve işlevi bu arka plan dahilinde anlaşılmalıdır. Devletin eğitime yaptığı yatırım temel öneme sahip olsa da eğitimin eşitsizlikleri ne ölçüde doğrudan azaltabileceği ciddi anlamda şüphelidir. Giddens 1998. Demokrasi, sakatlık ve eğitim. Dahil edici eğitim ve farklı toplumların sakatlığı ve farklılığı hangi şekillerde inşa ettikleri ve bunlara yanıt verdiklerine dair soruların temelinde demokrasi ve yönetişim mevhumları vardır. Topluma sızan değerler, söylemler ve pratikler ile çocukların ve gençlerin önündeki fırsatlar ve deneyimleri bakımından gerçekleşmeleri arasındaki ilişki nedir? Eğitim fırsatı bakımından özellikle ayrıcalıklı, marjinal ya da dışlanmış gruplar var mıdır ve eğer varsa bu durum demokrasi mevhumunun anlaşılması noktasında ne gibi soruları gündeme getirmektedir? Daha özele inersek eşitlik ve katılımı artırmakla alakalı olduğunu iddia eden politikalar ve pratikler karşısında sakat kişilerin konumu nedir? Demokrasi mevhumu, toplumdaki dışlanmaların ve dahil edilmelerin anlaşılmasını sağlayacak anlamlı bir kavramsal ve ideolojik çerçeve sunmakta mıdır? Demokrasi ve demokratlık kelimeleri birçok farklı toplumla ilişkilendirilse de toplumsal yaşamının farklı düzeylerindeki katılım düzeyleri ve toplumsal ilişkiler bakımından eleştirel düzeyde incelenmelidir. Genel olarak demokrasi mevhumu demokratik olmayan diye nitelendirilen diğer sistemler, yani totalitarizm ya da dinci veya tek partili rejimler karşısında temel bir ayrıma işaret etmek için kullanılmaktadır. Demokrasi son derece ihtilaflı bir mevhum olmakla birlikte genellikle çoğunluğun yönetimi ve azınlık haklarının korunması ilkesini anlatmak için kullanılmaktadır. Davies 1999. Ayrıca katılım ve fırsat eşitliği ilkelerini anlatmaktadır. Bu ilkelerin farklı bağlamlarda nasıl eklemleneceği ve yorumlanacağı tüm düzeylerde ve her toplumda gerçekleşir ve çoğu zaman toplumsal adalete ilişkin büyük çaplı mücadeleleri ortaya serer. Demokrasi ve eşitlik ilkeleri ile toplumdaki güçlü grupların halkın tercihleri ve fırsatları üzerinde uyguladığı denetim arasındaki kopukluk, toplulukların belli kesimlerinin dezavantajı ve marjinalleşmiş oldukları geniş bir alan açar. Bunun örneği sakat çocukların ve gençlerin demokratik olsun ya da olmasın, dünyanın neredeyse her ülkesinde eğitime tam katılımdan ısrarla dışlanmalarıdır. Toplumsal yaşama tam ve eşit katılım şeklindeki demokrasi projesini sakat kişilerin tedavisine bağlamak konusunda sistemli bir başarısızlık görülmüştür. Belki de batıdaki egemen söylemlerin çoğunun hizmetkarı ve azınlıkların çıkarlarını savunan kurum olarak demokrasi vurgusu sakat kişilere karşı ayrımcılık yapan ve onları yetkisizleştiren yapıları, tutumları ve pratikleri kalıcılaştırmaya yaramaktadır. Bu argüman, bazı gençlere tıbbi yaptırımların ya da özel eğitim ihtiyaçları üst kategorisinin yapıştırılması ve sonra normal eğitimden dışlanmalarının kıstası olarak kullanma konusunda ısrar edilmesini açıklayacak şekilde genişletilebilir. Öte yandan, demokrasi, ekonomik demokratikleşme olarak adlandırılan süreçlerin, özelleşmenin ve serbest piyasaların teşvik edilmesi anlamına geldiği kapitalizme yakından bağlantılıdır. Lynn Davies şöyle der: kapitalizm çoğu insanın doğal kendini geliştirme güçlerini, sermayeyi ve diğer kaynakları kontrol eden ekonomik beylere aktarmaya zorladığı için demokrasinin altını oyma eğilimindedir. Bu şekilde bir azınlığa aktarma toplumsal eşitsizliklere ve kapitalist sınıfın siyasal egemenliğine yol açar. Mapperson 1973. Batı'da demokratik kapitalizm kesinlikle eşitsizliğin kabulüne karşıt değildir. 1999 sayfa 129. İşin paradoksal yanı, demokrasi geleneksel olarak çoğunluğun egemenliğiyle alakalı olarak kavransa da, çoğunluğa emeklerinin meyvelerinden tamamen yararlanma ya da adil paylaşım ve yokluktan korunma sağlamayan kapitalizmin zorunlu bir bileşeni olarak yorumlanmaktadır. Bu gözlem, Batı ülkelerindeki yaygın politika üretimiyle desteklenmektedir. Buna göre, sakat çocukların düz okullara katılımlarında artışa yol açacak her türlü yasa ekonomik açıdan akılcı olmalı. Diğer çocukların eğitimine zarar vermemeli ve bazı durumlarda çocuk için en iyisi olması gözetilmelidir. Eşit katılıma yönelik bu kısıtlamalar, Batı tipi demokrasinin eşitlikle ya da azınlıkların haklarını korumakla alakalı olmadığını kanıtlamaktadır. Davies'e göre 1999, İngiltere'de tüketici hakları ve ebeveyn tercihine yapılan vurgu, demokratik toplumun parçası olsa da tüketici gücü toplumsal ve etnik bölünmeleri aşacak şekilde paylaştırılmamaktadır. Tercih ve fırsat bakımından eğitimdeki eşitsizlikler, sakat çocuklar ya da özel ihtiyaçları olan çocuklar söz konusu olduğunda çok daha derinlere kök salmıştır. Fakat yakın dönemde uluslararası anlaşmalar ve beyanlar düzeyinde tüm çocukların normal eğitime katılımlarını artırmaya yönelik bir hareket gelişmiştir. Örneğin Birleşmiş Milletler 1992, UNESCO 1994. Demokrasi, eşitlik ve dahil etme gibi kavramlar etrafındaki değerler ve pratikler son derece karmaşık ve çelişkilidir. Tıpkı haklar mevhumu gibi belli kültürlere kök salmıştır. Miles ve Hosseini'nin 1999 savunduğu üzere Batı ülkelerinde çocukların hayatları ve fırsatları noktasında hak denilen şey diğer kültürlerdeki çocuk haklarından çok farklı şekilde anlaşılmaktadır. Pakistan'da her çocuk bireysel hak ve yetkiler yerine karşılıklı hak ve yükümlülüklerin egemen olduğu, genellikle çok büyük olan ailelerinin toplumsal yaşamına tam katılım hakkına sahiptir. Aile, eğitimin ve sosyalleşmenin gerçekleştiği başlıca yer olarak görülmektedir. Kağıt üzerinde Pakistan'da tüm çocukların farklılık ve zorluktan bağımsız olarak eğitim hakkı vardır. Ama çocukların yalnızca yarısı ilkokula başlamakta, onların da yalnızca yarısı ilkokulu bitirebilmektedir. Kız çocukları ve sakat çocukların okula gitme oranı erkek çocuklara göre daha düşüktür ama Miles ve Hosseini'nin açıkladığı gibi tüm bu çocuklar arasında beklentiler, tercihler ve fırsatlar bazen sakatlık ya da farklılık sonucunda ama bazen de toplumsal cinsiyet, toplumsal ve ekonomik sınıf, kent ya da kırsal durum, bölge farklılığı ya da diğer etkenlerin sonucu olarak büyük farklılıklar göstermektedir. Fakat bu büyük farklılıklar hayatın geleneksel bir özelliğidir ve her zaman sorunlu ya da adaletsiz olarak algılanmamaktadır. 1999 sayfa 74. Devlet kaynaklarından toplanan veriler, son 50 yıldır Pakistan'da özel eğitim okulları sayısında sürekli bir artış görüldüğünü ve 1996'da 12.476 öğrenciyle 200'e ulaştığını göstermektedir. Miles ve Hosseini'nin 1999 tahminlerine göre normal okullara kayıtlı olan 20 milyon çocuktan 200 bininin yani %1'inin fark edilebilir yeti eğitimi vardır. Pakistan'daki tahmini 40 milyon çocuktan ciddi ya da fark edilebilir yeti eğitimi olanların yüzdesi 2.2 olacaktır ki bunların çoğunluğu hiç okula gitmemektedir. 130 ile 150 milyon nüfusa sahip dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Bangladeş'te sakat çocukların eğitim imkanı sınırlıdır. Sakat çocuklar ve yetişkinler için 27 sivil toplum kurumu ve toplam 820 öğrencisi olan 13 devlet kurumu vardır yalnızca. Miles ve Hosseini 1999. Bunlar maalesef Bangladeş nüfusunun değil, daha ziyade Batı'nın kaygılarını ve değerlerini yansıtmaktadır. Dolayısıyla sakat kişilerin güçlendirme ya da dahil edilme talepleri, sakat kişilerin toplumsal yaşama sık sık doğallıkla katıldıkları kültürlerde kolaylıkla anlaşılmamakta ya da özümsenmemektedir. Bu durum, Batı'daki demokratik eğitim modellerinin yararlılığı hakkında soruları gündeme getirmektedir ki, zaten bu modellerde herkes için eşit erişim ve fırsatlar sağlama bakımından çok geridir. Gerçekten de birçok gelişen ülkede sakat çocuklar yereldeki kasaba okullarına kendi doğallığında gitmektedirler. Ainsco 1999, Mayıs 1992. Gelişimi sakat çocuklara toplumsal yanıtlar üzerinden ölçmek, özel okullar, birimler gibi uzmanlaşmış kurumların düzeyinden de anlaşılabileceği üzere dahil edici olan ama Batı yaşamında yer almayan mevcut toplumsal ve kültürel pratiklerin önemini yok sayması bakımından tehlikelidir. Batı toplumlarında farklı türde hizmetlerin ve kurumların yapıları ve amaçları çok açık ve çoğu zaman da kesin bir şekilde tanımlanmıştır. Belli farklılık imgeleri ve yardım modelleri, resmi politika üretimi, değerlendirme ve saptama süreçleri ve bürokratik kontrol yoluyla dayatılmaktadır. Özel eğitim ve tıp temelli yeti eğitimi kategorileri son derece tartışmalı olsa da birçok sakat çocuğu olağan toplumsal ortamlardan ve öğrenim çevrelerinden dışlayan kalelerdir. Tüm toplumlarda sakatlık ve eğitim algıları hem kültürel değerler ve pratikler hem de ekonomik ve çevresel bağlamların süzgecinden geçer ve aynı şekilde içeride ve ülke dışında gerçekleşen olaylar ve süreçlerde bunlara meydan okur. Çin'de dahil edici eğitime resmi destek verilmektedir ama bu destek hem özel okulların profesyonel standartlarının ilerletilmesi hem de sakat çocukların düz okullara daha fazla katılmaları şeklinde yorumlanmaktadır. Birçok çocuğun her türlü eğitim olanağından yakın döneme kadar mahrum bırakıldığı düşünüldüğünde, ayrımcı eğitim alanının inşası ne kadar tutarsız görünse de her iki tür gelişiminde daha fazla dahil edilme anlamına geldiği söylenebilir. Potts 1999 sayfa 61. Çin'de zorunlu eğitime geçildiğinden beri 1986, sakat çocuklar genel eğitim hedefine dahil edilmişlerdir. Birçok Batı ülkesinde olduğu gibi olağan eğitime daha fazla katılımın önündeki engeller hem davranışlar düzeyinde hem de yapılar ve başarıya, yetililiğe göre seçim süreçleri düzeyinde gerçekleşmektedir. Fakat müfredatları ve öğretim tarzlarını daha fazla katılım sağlamak için dönüştürmenin yollarını arama yönünde ciddi bir kaygı duyulduğu gözükmektedir. Birçok ülkede yakın dönemde gerçekleşen kitlesel, siyasi ve toplumsal altüst oluşlar, bu toplumları azınlık gruplarına ve sakat kişilere karşı tutumlar da dahil olmak üzere birçok açıdan istikrarsızlığa sürüklemiştir. Demokratikleşme süreçlerinin Doğu Avrupa'da çelişkili sonuçları olmuştur. Mesela hızlı enflasyon ve işsizlik, yoksulluğu ve toplumsal dışlamayı daha da artırmıştır. Fakat politika üretimi düzeyinde sakat kişilerin toplumsal yaşama katılımının ve fırsatları artırma girişimleri olmamış değildir. Gargulio, V.D. 1997, Ursik 1996, Çek Cumhuriyeti örneğinde sakat çocukların ve gençlerin toplumdan yalıtık halde ayrı okullara gittikleri 40 yıllık son derece seçkin eğitim sistemi döneminden sonra gelen bir değişim söz konusudur. Komünist, sosyalist bir devletten, demokratik, kapitalist bir yapıya ve bürokratik, hiyerarşik bir sistemden katılımcı bir sisteme geçiş, kişisel yetkilendirme ve genel olarak hayata dair tutumlar hakkındaki inançların tersine çevrilmesini gerektirir. Cerna 1994b, İnsan ruhu bir rönesans yaşamaktadır. İnsan hakları yeniden doğmakta, tüm yurttaşların bireysel haklarına yeniden ilgi gösterilmektedir. Gargulio, Cerna ve Hilton, 1997, sayfa 22-23. Çek Cumhuriyeti Hükümeti'nin sakatlığın olumsuz etkisini azaltıcı ulusal önlemler planını yürürlüğe koyması. 1993. Hem davranışlarda değişikliği hem de okulları fiziki yönden erişilebilir kılma ihtiyacını kabul etmiş ve öğretmen eğitiminde değişiklikler getirmiştir. Daha önemlisi bu plan hayatlarının her alanında ve her döneminde sakat kişilerle ilgili meseleleri ele almaktadır. Bağımsız yaşam, mesleki eğitim, engellerin kaldırılması vesaire. Dolayısıyla sakat kişilerin olağan eğitime katılmalarını artırma amacı güden reformlar, insan haklarıyla bağlantılı daha geniş bir demokratik projenin parçası olarak görülmektedir. Gargulio, V.D. 1997. Çek Cumhuriyeti Hükümeti'nin verdiği rakamlar, komünistlerin başta olduğu dönemde engeller için okullarda muazzam bir artış olduğunu göstermektedir. 1960-61'de 728 engeller için okullarda toplam 42.247 kayıtlı öğrenci vardı. 1990-1991'de ise 1355 okulda 102.295 kayıtlı öğrenci vardı. Fakat 1994-95'te reformların etkisi yavaş yavaş hissedilmeye başladı ve bu rakamlar 1049 okula kayıtlı 73.243 öğrenciye geriledi. Devlet politikaları geniş katılımı, sıradan okulların dönüşümü ve genel olarak toplumdaki dönüşümle ilişkilendirmektedir. Gargulio, V.D. 1997. Romanya'da durum, Çek Cumhuriyeti'ndeki duruma taban tabana zıttır. İki ülkenin ekonomik, toplumsal ve kültürel tarihleri son derece farklıdır. İkisi de 1980'lerin sonunda komünizmle yönetiliyordu ama bu belgede iki ülkenin tek ortak yönüdür. Romanya'da sakat çocukların durumu 1980'lerin sonundaki çalkantılı dönemin ardından ortaya çıkmış ve tek kelimeyle dehşet uyandırmıştı. Romanya'da profesyoneller reform ve yurt dışından kısmi yardım yanlısı olmalarına rağmen binlerce çocuk rahatsızcı bir şekilde gözlerden uzak olan büyük ayrı okullarda korkunç koşullarda yaşamaya devam etmektedir. Moore ve Dunn, 1999. Bu tür insan hakları ihlalleri için belli yönetim biçimlerini, mesela komünizmi suçlamak çok kolaycı ve kaba bir yaklaşım olur. Bunun yerine sakat kişilerin ileri denilen kapitalist demokrasilerdeki tutumlardan, pratiklerden ve koşullardan kaynaklı olarak yaşadıkları dışlanma ve baskının nedenlerini anlamaya çalışmak çok daha öğretici olacaktır. 29. ayrımın sonu, sayfa 313.